Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve sosyal tarihi. Cilt 1. 1300-1600 yılları. Sayfa 205. 10. kaset A yüzü. Kırsal alanların görünümü ve göçerlerin iskanı. Osmanlı kırsal alanlarının genel görünümü açısından tarımsal genişleme ve daralmalar ile göçerlerin iskanı, bunların nedenleri ve koşulları üzerinde de ayrıntılı olarak durulmalıdır. Ekili alanların genişlemesi esas olarak daha etkili tekniklerin devreye sokulması, piyasa koşullarının dürtüsü, göçler ya da doğal nüfus artışı sonucu bir emek fazlasının belirmesi nihayet devletin gerek çapulculara gerekse kendi temsilcilerinin açgözlülüğüne karşı küçük çiftçiyi daha iyi güvenlik ve koruma altına alabilmesi gibi faktörlere bağlıydı. Buna karşılık salgın hastalıklar, eşkıyalık, yağmacılık ya da keyfi aşırı ağır vergilendirme sonucu köylülerin kitle halinde dağlar, adalar veya ormanlar gibi ücra erişilmez yörelere sığınması da Osmanlı yönetimindeki yerleşim örüntülerine kendine özgü çizgiler kazandırmaktaydı. Bu gibi koşullara bağlı olarak köylüler genellikle esas yerleşimlerini yamaçlara kuruyor, daha aşağılardaki düzlüklerde ise uydu bir mezra peydahlıyorlardı. Gerek Anadolu'nun gerekse Balkanların birçok bölgesinde durum buydu. Öte yandan 1470-1570 dönemi gerek yüksek gerekse alçak arazideki marjinal toprakların iskanı yoluyla ekili alanlarda genel bir genişlemeye tanık olmuştu. Küçük Asya, Balkanlar, Suriye ve Filistin'de Osmanlı fütühatının ardından gözlenen bölgesel gelişmeler şöyledir. Fetih öncesinin feodal toprak sahiplerinin yerini adım adım tipik Osmanlı tımar rejimi ile sipahiler almış ve çift hane sistemi uyarlanmıştır. Bu dönüşümün mekanizmasını ise Osmanlı tahrirleri oluşturur. Barışın tesisiyle yeni rejimin köylüyü daha çok himaye etmesi sonucu genellikle ekili alanlarda nüfusta ve kentsel gelişme düzeyinde hatırı sayılır bir yükseliş gözlenir. Daha sonra 16. yüzyıl sonlarından itibaren baş gösteren uzun süreli krizin ise hızlı nüfus artışı ile besin kaynakları arasındaki dengesizlikten kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Buna paralel bir gelişme göçerlerin ya devlet zoruyla ya da ekonomik faktörlerin baskısıyla daha spontane biçimde yerleşik hayata geçişidir. Kuşkusuz göçerlerin yerleşmesi ekili alanların daha da genişlemesini sağlıyordu. Öte yandan bazı bölgelerde sürecin yol açtığı ciddi bunalımlar, kah isyanla, kah yaygın bir kaçışla, genellikle de bereketli otlakları elverişli siyasi atmosferiyle Türkmenlere çekici gelen Azerbaycan'a kaçışla noktalanabiliyordu. Süleyman'ın saltanat döneminde örneğin Sivas Beylerbeyliği'ndeki Yörük göçerleri genellikle terk edilmiş köylere yerleşmek yoluyla çeşitli topluluklar oluşturmuşlardı. Bu yerleşimlerin yanı sıra her biri belirli bir göçer grubuna tahsis edilmiş çok sayıda yaylak ve kışlağa da rastlıyoruz. Bakınız tablo 34. Tablo 34. Sivas Beylerbeyliği'ndeki yeni il kadasının yerleşim örüntüsü. 75 köy, 125 mezra, 75 yaylak ve yurt, 90 göçer gruplar, parantez içinde cemaat. Kaynak Munşaat, British Library, 9503, folyo 5-12. Bu tablo küçük veya geçici yerleşimler olarak mezraların göçer yerleşimleri arasında yüksek bir orana ulaştığını ortaya koyuyor. Bu bölgenin yörükleri tarihte ün salmış Zülkadriye, Bayındır, Avşar ve Harbendel aşiretlerini de kapsıyordu. Gene buralarda yalnızca hayvancılıkla geçinen göçer grupları ile hayvancılığın yanı sıra biraz tarım da yapan gruplar arasında kesin bir ayrım söz konusuydu. Öte yandan birçok yörük grubu yerleşikliğe geçerken de göçer klan statülerini muhafaza edebiliyordu. Kayseri'ye 35 kilometre mesafedeki bir yörük köyü olan Sakal Tutan yerleşiminin tarihçesi göçerlerin iskanı sürecine ışık tutmaktadır. Üzerinde Sakal Tutan köyünün belireceği Köstere Ovası'nda 16. yüzyıl başlarında çok sayıda göçer yörük klanı hayvanlarını otlatıyordu. Ancak 1583 yılı tahriri 35 köyü bulan kapsamlı bir iskan hareketiyle birlikte ovanın ekonomisinin koyun yetiştiriciliğinden tahıl tarımına geçtiğini yansıtmaktadır. Bu arada başlangıçta yörenin denetiminin Osmanlı öncesi dönemin parantez içinde Türkmen göçerlerin ağırlıkta olduğu Osmanlı öncesi dönemin Zülkadiroğulları Beyliği'ne mensup yerel bir bey elinde olması ilginç olup dikkate alınmalıdır. Köstere Ovası'nın yörükleri ise Danişmentlü Kabile Konfederasyonu'na mensuptular. Çeşitli küçük klanların yerleşmesiyle kurulan köylerin ilk zamanlar hayli ufak olmasına karşılık 1550-1583 arasında nüfusları %50 artış gösterdi. Erciyes Dağı'nın kuzeyine düşen daha sulak arazide kurulmuş ve daha erken bir tarihte çoğunlukla da Hristiyanlarca iskan edilmiş olan Talas ve Tomarza gibi daha eski köylerin de aynı dönemde olağanüstü bir nüfus artışı yaşadığını görüyoruz. Bu yörük köyleri 20. yüzyıla gelinceye değin genel kültür düzeyleri bakımından geri kaldılar. Kayseri kentinin etkisine elverişli akarsu vadilerinde kurulmuş olup bahçecilik ve sulu tarım yapan, ürünlerini de Kayseri'de pazarlayan eski gayrimüslim köyleri ölçüsünde açılamadılar. Aynı ekonomik, toplumsal ve kültürel karşıtlığa Bursa sancağında iç bölgelerin esas olarak tahıl tarımıyla uğraşan Türk yörük köyleriyle Marmara kıyı şeridinin İstanbul pazarına dönük şarap ve zeytinyağı üretiminde yoğunlaşmış daha eski Rum köyleri arasında da rastlıyoruz. İç Anadolu'nun bugün mevcut köylerinin en az 3'te 2'si ile tarım alanlarının 10'da 9'u ancak 1860'tan sonraki dönemde tesis edilmiştir. Bu tarihe kadar bölgenin büyük bölümünde kayda değer herhangi bir yeni yerleşim hareketi gözlenmemişti. Bu tarihten sonra iskanın olanaklı hale gelmesini ise Hütterot esas olarak göçerlere karşı daha sıkı güvenlik önlemleriyle devletin tapu dağıtımı sonucu tasarruf haklarının sağlama bağlanmış olmasına yoruyor. Ancak Orta Anadolu step kuşağında göçerliğin ta 1860'lara kadar direnmesinin özgül ekonomik koşullardan kaynaklanmış olabileceğini düşünüyorum. Örneğin hayvancılıkla geçinen Cihanbeyli Kabile Konfederasyonu'nun İç Anadolu bozkırının kuzey kesimlerine egemen olmasının nedeni o gün için bu marjinal toprakları değerlendirmede en karlı ve rasyonel yolun hayvancılık olmasıydı. Bu kabile konfederasyonunun reisi hükümetle yaptığı bir sözleşme temelinde her yıl İstanbul'a 300 bin koyun sevk ediyordu. Benzer biçimde Doğu Anadolu'nun egemen aşiret örgütlenmesi bünyesinde hayvancılık ile mevsimlik yaylak kışlak göçlerinin parantez içinde transhumans sürmesi de muhtemelen İstanbul, Halep, Şam ve Kudüs gibi bütün büyük kentlere bu bölgeden yapılan hayvan sevkiyatına bağlıydı. Daha önceki yüzyıllarda olduğu gibi Orta Anadolu step kuşağı da 19. yüzyılda da köyleşmenin ilk aşamasını geçici veya küçük yerleşimler oluşturuyordu. Başlangıçta topluluğun atası ve önderi sıfatıyla aşiret reisi, parantez içinde ağa, köyün kurulmasında baskın bir rol oynuyor, toprağa ve tarıma ilişkin bütün konuların belirlenmesinde devletin temsilcisi olarak timarlı sipahinin, tekke şeyhinin ya da vali veya beylerbeyi ketüdasının yerini alıyordu. Mezra türü bir yerleşimin çekirdeğini daima bir ortak aile ya da çift hane halkı meydana getiriyordu. İlginç bir başka yerleşim öbeği Çukurova, Kilikya, Taşkın Ovası'nda Seyhan ve Ceyhan nehirleri arasında denize kadar uzanan uçsuz bucaksız Yüreğir bataklıklarında karşımıza çıkıyor. Kırsal alanların temel yerleşim örüntüsünün ta 19. yüzyıla kadar hemen hiç değişmediğini burada da görüyoruz. 1572 yılı tahririne göre bu yörede tarım arazisinin büyük kısmı mezra olarak kullanılıyor ve göçer gruplarınca ekilip biçiliyordu. Ekilebilir toprakların %60'ı çift hane sistemi çerçevesinde düzenli tarım işletmelerine dönüştürülmüşken kalanı hala göçer gruplarınca geçici olarak işleniyordu. Birinci gruptakiler muhtemelen yarı göçer olup artık sabit çiftlere tasarruf ediyor. Buna karşılık ikinci gruptakiler mezra sahibi olmakla birlikte daha çok hayvanlarını otlatmak için kışlak olarak kullandıkları bu mezralar karşılığında maktu bir vergi ödüyorlardı. Nitekim ilkbaharda sürüleriyle birlikte mezralarını terk ederek dağlardaki yazlık otlaklarına, parantez içinde yaylaklarına doğru yola çıkıyor ve bu kısa göç devresi yürüyerek 10-15 gün sürüyordu. Genellikle bu dönemde ovadaki yerleşim kuzeydeki dağlık araziye kıyasla çok daha seyrekti. Yerleşim birimleri ya da mezraların %70'inde nüfus 20 hane halkını geçmiyordu. Köyleşme hemen sadece Ceyhan Nehri'nin doğusundaki kesimde gözlenmekte, buna karşılık batıda yalnızca göçer gruplarına ve mezralarına rastlanmaktaydı. Esas olarak bu durum büyük göçer nüfus kitlesinin kuzeyde Toros dağlarındaki yaylakları ile Yüreğir Ovası'ndaki kışlakları arasında düzenli göç takvimi sonucuydu. Yine Yüreğir Ovası'nda genel demografik ve ekonomik büyümeye bağlı olarak 1547-1572 arasında düzenli kamu gelirleri kadar göçerlerden sağlanan gelirler de artış göstermişti. 3520 kantar ya da 200 tonu bulan yıllık pamuk üretimi 1.267.200 akçe değerindeydi. Tahıl üretimi de bir o kadar da ve buğday ile arpadan alınan öşür yaklaşık 10 bin kileyi ya da 205 tonu buluyordu. Dipnot. Soysal 1976. Soysal'ın hesabına göre bu miktar 250 tondur. Kiraya verilen mezralardan sağlanan gelirle birlikte Yüreğir Ovası'nda toprak mahsullerinden sağlanan kamu gelirlerinin toplamı 720 bin akçeyi buluyordu. Başka bazı vergilerin gelirini de buna kattığımızda bu sefer toplam 1 milyon akçe veya 16.660 düka altınına çıkıyordu ki nispeten büyük bir bölge için bu hayli alçak bir rakam demekti. Dolayısıyla Çukurova, Osmanlı İmparatorluğu'nda göçerlerin denetimindeki geniş toprakların yoğun biçimde değerlendirilmemesinin tipik bir örneğiydi. Ancak 19. yüzyıl ortalarına değin ovanın büyük bölümünün bataklıklarla kaplı olduğunu unutmamalıyız. Burada ilginç bir husus da mezralarda göçerlerce yapılan ve toplam üretimin dörtte birini bulan üretimin daha çok pazara dönük olmuş olmasıdır. Göçer kökenli, Batı Anadolu yerleşimlerinde de gördüğümüz gibi bu üretim pamuk ve pirinçten oluşuyordu. Çukurova'da devlet de çeltikçilikte göçer iş gücünden yararlanmaktaydı. Bölgenin pirinç üretimi bu göçerlerin tekelindeydi. Doğudaki Kınık nahiyesinde çeltik üretimi Memlük döneminden kaldığı anlaşılan hayli karmaşık bir sistem çerçevesinde örgütlenmişti. Burada hepsi devlete ait 24 çeltik çiftliği, parantez içinde plantasyonu vardı ve ancak 7 çiftlik Yüreğir Ovası'ndaydı. Doğu bölgesinde köyleşmenin hayli ileri olmasına karşın çeltik üretiminin yaklaşık %60'ı göçer gruplarınca gerçekleştiriliyordu. Devlet çiftliklerindeki üretim değerinin 772 bin akçeyi bulmasına karşılık özel ellerdeki üretimin değeri ancak 165 bin akçe kadardı. Gerek kentli nüfus, gerekse ordu için fiyatları düşük tutmak amacıyla Fatih Mehmed'in 1470'lerden itibaren imparatorlukta çeltik üretimine elverişli toprak ve su kanalı olarak ne varsa doğrudan devlet denetimine geçirmiş olduğunu hatırdan çıkarmamalıyız. Sayfa 209. Geçici veya terk edilmiş yerleşimler, mezralar ve boş çiftlikler. Osmanlı İmparatorluğundaki yerleşim sürecinde mezra sorununa özel bir önemle eğilmeliyiz. Tahrir defterlerinde mezra ya da ekinlik sözcüğü dönemsel bir yerleşim ya da terk edilmiş bir köy anlamına geliyordu. Kanunnamelere göre herhangi bir arazinin mezra olarak yazılması için üzerinde harap bir köy kalıntısının kendi su kaynağının ve mezarlığının olup olmadığına bakmak gerekiyordu. Mezralar hakkında genellikle evvelden köy olup şimdi nüfusu dağılmış ve tarlaları boz bırakılmıştır türü kayıtlar düşünmekteydi. Köy veya karyeden farklı olarak mezranın topluluğu temsil eden bir ketüda veya imamı olmazdı. Bununla birlikte her mezranın çoğu zaman kökenini veya ilk ziliyedini açığa vuran belirli bir kalıp isimle anıldığını görüyoruz. Örneğin Karaman Beylerbeyliği üzerinde hisarı olan pek çok mezra adı muhtemelen terk edilmiş Bizans kaleleriyle ağıllı mezra adları orada kurulmuş olan koyun ağıllarıyla ilişkilendirilebilirken diğer bazı mezraların adları da orayı otlak olarak kullana gelmiş göçer gruplarını çağrıştırmaktadır. Keza Anadolu'da pek çok köyün adı Viran veya Örenli'dir ki bunların da mezra olarak başlayıp daha sonra tekrar tam bir köy haline gelmiş olmaları gerekir. Tabii herhangi bir mezradan terk edilmiş bir köy olarak söz ettiğimizde sadece köyün yerleşim alanını değil tarlalarını da kastediyoruz. Öte yandan beşeri coğrafyacılar için mezra dönemsel yerleşimlerin ya da köy olma yolundaki küçük kırsal yerleşimlerin bir türüdür. Sakinlerinden küçük bir bölümünün evlerinde kalıcılaşmış olması yerleşimin bütününün mezra olgusunu değiştirmez. Kırsal nüfus fazlasının marjinal toprakların iskanına akması bu tür mezraların yaygınlaşmasının başlıca nedeni olarak görülür. Nitekim mezra sözcüğü ekilebilir durumda olan ya da civar köylerde oturanlar, gezici köylüler, göçerler ve benzeri tarafından bir fiil ekilip biçilen tarım toprakları için de kullanılmıştır. Yaylak ve kışlakların da iskan ve tarım faaliyetlerine sahne olarak mezralara, oradan köylere dönüşmesi mümkündür. Mezra gibi kom, oba ve divan sözcükleri de küçük kırsal veya dönemsel yerleşimleri ifade eder. Doğu Anadolu'da görülen kom, mezradan genellikle orada oturmayan bir toprak sahibine ait bir çeşit hayvan çiftliği olması, ağılları ve çobanların kulübelerini kapsamasıyla ayrılır. Oba ise bir göçer hane halkının hayvan otlatma alanıdır ve daha çok yayla yapısı içinde incelenmesi gerekir. Ancak oraya yerleşen göçerhane halkı esas olarak tarımla uğraşır hale geldiğinde oba artık mezraya dönüşür. Bu süreç Osmanlı döneminin başlarından itibaren gözlenebilir. Halen mevcut bütün obalar bu gelişmiş türdendir. Divan ise herhalde obanın üzerinde yükselen ama yerleşim ilerledikçe silinmeye yüz tutan kabilesel bir üst yapıya verilen addır. Tarım ve hayvan yetiştiriciliğiyle uğraşan bir veya birkaç ailenin oturduğu tek tük bazı çiftliklerde mezralar gibi köyleşme yönünde gelişebilecek bir yerleşim türü olarak görülür. Filistin'de, Şeria'nın doğusunda yani bugünkü Ürdün'de ve Suriye'de mezralar o gün olduğu gibi bugün de tepe yamaçlarına dağılmış, belirli bir köyün arazisi içinde kalan ama köyün esas tarlalarından ayrı duran küçük tarım alanları konumundadır. Kanunnameler ile tahrir defterlerinden mezranın boyutlarının çok değişebileceğini, yalnız bir iki çiftlikten ibaret olabileceği gibi tahmini gelirine bakılırsa bir köy kadar da büyüyebileceğini anlıyoruz. Batı Anadolu ve Balkanlarda Osmanlılar bütün dönemsel ve köy altı yerleşim birimleriyle birlikte Bizans'ın tüm kırsal peyzajını tevarüs etmiş bulunuyorlardı. Bizans döneminde herhangi bir köyün arazisi içinde yer alan mezra tipi bağımlı topraklar Agridia ve Proaisteia olarak biliniyor. Bunlardan ilki kısmen meskun, ikincisi ise tamamen gayrimeskun uydu toprakları ifade ediyordu. Daha sonra Osmanlı yönetiminde de görüleceği gibi herhangi bir köy bu tür toprakları kolektif olarak kiraladığında söz konusu kirayı da kolektif olarak ödüyordu. Ama bu özel durum genel olarak köy arazisinin kolektif mülkiyet altında olduğu teorisine gerekçe yapılamaz. Dipnot. Lemerle 1958 sayfa 59-60 Bizans'ta toprağın komünel mülkiyet altında olduğu görüşünü haklı olarak reddeder. Ayrıca bakınız Goreçki 1984 sayfa 77-107. Toprak kullanımı açısından mezra, otlak, bağ, meyve bahçesi ve benzeri niteliği taşımayıp esas olarak tahıl ekilen bir tarla blokundan ibarettir. Sebzecilik, meyvacılık, zeytincilik ve hayvancılığın tepe yamaçlarıyla sınırlı kalmasına karşılık düzlüklerdeki mezralarda tahıl ekilen tarlalar hakimdir. Yamaçlardaki bağ bahçeleri, zeytinlikleri buna karşılık daha aşağılarda vadi veya ovadaki mezralarıyla Suriye ve Filistin köyleri de bu örüntüye örnektir. Bu köy mezra görüntüsü, alçak arazideki uydu mezranın da iskanı tamamlandığında bir yukarı ve bir aşağı köye dönüşür. Asya tarafında zir, bala, yukarı ve aşağı ile Balkanlarda ise dolni, dolne, donce ve gorni, gorne, gonce ile başlayan köy isimleri bu süreci yansıtır. Mezraların çoğunun bir köye bağlı ve bağımlı olarak deftere yazılması Osmanlı yönetiminin genellikle mezrayı köy ekonomisinin bölünmez bir parçası, bir çeşit arazi yedeği veya rezervi gibi gördüğüne tanıklık eder. Bu yönüyle mezra köylüler için ek bir gelir kaynağını ve nüfus fazlasının yerleşebileceği toprağı meydana getirir. Çoğu zaman köylüler zaten hep kendilerine ait olduğu gerekçesiyle bu toprakları yönetimden habersiz ekip biçmek eğilimindedirler. Buna karşı terk edilmiş arazinin sultanın onayı alınmaksızın işlenemeyeceği, işletilemeyeceği kuralı getirilmiştir. Dipnot. Fatih Mehmet Kanunnamesi'nin konuya ilişkin hükmü için bakınız Barkan 1943 sayfa 390 madde 16. Ancak bu gibi toprakları işleyebilmek köy ekonomisi açısından hayati önem taşıdığından mezraları ya mukataa sistemi çerçevesinde başkalarına kiralamayı veya tapu karşılığı dağıtmayı yeğleyen timar sahipleriyle diğer hükümet temsilcilerinin karşısına köylülerin inatla dikildiği görülür. Yabancıların ve bu arada askeri seçkinler zümresi mensuplarının mezraları mukatalı olarak kiralayıp malikane tipi çiftliklere dönüştürme çabalarına karşın çoğu zaman köylüler söz konusu mezrayı kendileri kolektif olarak kiralamak eğilimindedirler. Daha önce de üzerinde durduğumuz bu kira veya mukataa sistemi çerçevesinde mezra ve çiftlik gibi terk edilmiş ya da deftere yazılmamış topraklar ister askeri, ister kentli, ister Müslüman, ister Hristiyan ya da hatta ister yabancı her kim olursa olsun hazineye düzenli bir gelir akışını garanti edebilecek gibi gözüken bütün teklif sahiplerinin tasarrufuna sunuluyordu. Örneğin 1545'te Bosna'daki bazı mezralar Venediklilerce kiralanabilmişti. Bunun ötesinde hükümet ilke olarak bu tür bütün toprakları eninde sonunda köylere ve köylü çiftliklerine dönüştürme politikasını güdüyordu. Bir mezra bir kere belirli bir toprak geliri tahmini ile birlikte deftere yazıldığında artık sultan tarafından çeşitli biçimlerde kah mülk, kah vakıf, kah timar olarak tahsis ve tevcih edilebilirdi. Nitekim tahrir defterlerinde ekilip biçilebileceği ve gelir temin edebileceği kabul edilen mezraların şu ya da bu timar veya vakıfın bir parçası olarak tahsis ve tevcih edildiğine de sık sık rastlıyoruz. Herhangi bir mezra bu şekilde belirli bir timarın gelirine dahil edildiğinde ekilip biçilmesiyle artık timarlık ilgilenirdi. Timar sahibi isterse mezrayı belirli maktu bir bedel karşılığı kiraya verir, isterse öşrü ile diğer vergi ve resimlerinin ödenmesi karşılığı göçerler ya da kayıt dışı gezici, parantez içinde haricez defter, köylüler gibi hariçten timar dışından kişilerin istifadesine sunardı. Bir başka sorun mezraların nasıl ortaya çıktığı ve sayılarının hangi koşullara bağlı olarak değiştiğidir. Köylü nüfusun köylerini geçici veya kalıcı olarak terk etmesinin çeşitli nedenleri olabilir. Toprağın bitkin düşmesi, çölleşme ya da salgın hastalıklar kitlesel kaçkınlığa yol açan doğal ve ekonomik koşullardandır. Sosyal ve siyasal koşullarda en az bunlar kadar önemlidir. İstanbul-Belgrad karayolu üzerindeki köylülerin kitle halinde köylerini terk edip ücra yerlerde yeni köyler kurmaya yönelmeleri, her şeyden önce yoldan geçen askeri birliklerin eşkıya çetelerinin saldırılarından ve kervanların tacizinden kurtulma çabalarını yansıtır. Topraktan kaçışın çok önemli bir diğer nedeni de vergilendirilmek üzere deftere yazılmaktan kaçınma arzusudur. İşlediği toprağı terk etme tehdidi, vergisinin azaltılmasını veya bütünüyle kaldırılmasını sağlamak açısından köylünün en etkili silahıdır. Nitekim topraktan kaçış, kitlesel bir protesto boyutlarına kavuştuğunda fiilen bir çeşit köylü grevi niteliğine bürünür. Köylülerin sık sık çiftlerini bırakıp gitmeleri, işledikleri toprağın kendilerine ait olmamasıyla birlikte başka yerleşecek toprakların daima mevcut olmasındandır. Orman köylerinin sayısının biteviye artması büyük ölçüde bundan kaynaklanır. Öte yandan büyük toprak sahipleri özellikle de vakıf topraklarının yöneticileri tapulu arazinin deftere kayıtlı köylülerini kendilerine çekmek amacıyla onlara daha cazip koşullar vaat etmekten geri durmamaktadırlar. Osmanlı İmparatorluğu'nda kırsal nüfusun kolayca kayma ve yer değiştirmeleri zaman içinde taşrada binlerce terk edilmiş köy ve çiftlik yaratan kesintisiz bir süreçti. Ama bunun yanı sıra oldukça geniş bir alanda kıtlık baş göstermesi veya güvensizliğin hakim olması da kitlesel göçlere yol açabiliyordu. Açlık ve kıtlıklar öylesine yıkıcıydı ki köylüler geçinebilmek için civar kent veya bölgelere göçüyor, hatta kendilerini ve çocuklarını köle olarak satışa çıkarabiliyorlardı. Kıtlık veya yaygın güvensizlik sonucu köylülerin kitle halinde göç etmesi imparatorluğun arazi ve nüfus tahrirleriyle sabitleştirilmeye çalışılan yerleşim örüntüsünü alt üst ediyor, devletin vergi temeliyle askeri yapısını yıkıma uğratıyordu. 1583-84 kıtlığı sırasında Suriye bozkırının bedevileri 40-50 bin dolayındaki deve sürüleriyle birlikte Şam ile Trablus arasındaki ekili araziye üşüşmüş, tarlalarda ne var ne yoksa silip süpürmüşlerdi. Bu tür köylü göçlerinin en yıkıcısı ise Anadolu'daki Celali kargaşalıkları sırasında 1593-1610 arasında meydana gelen büyük kaçkundu. Bu olayda topraktan kaçışa yol açan etmen ise doğal koşulları değil, işsiz güçsüz kalmış paralı askerlerin yani Sekban veya Sarıca bölüklerinin taşradaki savunmasız yerleşim birimlerinin üzerine çullanmasıydı. Celali çapulculuğunun üstüne gelen başka bir kitle göçü de Boz Ulus olarak bilinen otlak arayan Türkmen göçerlerinin 1613'ten itibaren Doğu Anadolu ve Kuzey Suriye steplerinden çıkıp Orta ve Batı Anadolu eyaletlerine göç etmeleri ve sürülerinin ekili alanlara verdiği korkunç zararlardır. Mezra sayısındaki değişiklikleri belirli bir bölgenin demografik ve ekonomik bakımdan gelişmekte mi yahut gerilemekte mi olduğunun bir göstergesi olarak yorumlayabiliriz. Çoğu beylerbeylikte köylerle mezraların birbirine oranını tahrir defterleri aracılığıyla saptamak mümkündür. 1597'de Filistin'in bazı bölgelerinde mezraların sayısı köylerin 2 veya 3 katına ulaşıyordu. Örneğin Safet sancağında 282 köye karşılık 610 mezra vardı. Oysa Halep sancağında köyler de mezralar da her biri 1000 dolayındaydı. 1800 dolaylarına gelindiğinde Anadolu nüfusunun yaklaşık yarısının şu veya bu tür dönemsel geçici yerleşimlerde oturmakta olduğunu görüyoruz. Mezraların oluşumu açısından köylülerin topraktan kaçışı dışındaki etmenler üzerinde de durulmalıdır. Bazen köylüler civardaki marjinal toprakları veya otlakları ekip biçmeye başlıyor, bazen de orman ve bataklıklarla kaplı boz araziyi yer yer tarıma açmak istiyordu. Merkez bürokrasisinin eyaletler üzerindeki denetimi bitmek bilmeyen savaşlar, taht kavgaları veya ayaklanmalar nedeniyle zayıfladığında askeri sınıf mensuplarının terk edilmiş topraklara el koyması daha yaygın bir hal alıyordu. Örneğin Konya Beylerbeyliği'nin uzun isyanlara sahne olan bazı sancaklarında bir dizi yerleşim bölgesi köylü nüfus tarafından boşaltılmıştı. Daha sonra yeniden iskanını özendirmek amacıyla bu yerler kah mülk, kah timar olarak askeri sınıf mensupları ile şeyhlere tevcih edilmiştir. Bu örnekte büyük miktarda ıssız toprağın üzerindeki çiftlik ve mezralarla birlikte Sancak Beyliği'ne atanan Osmanlı Şehzadesi'ne has olarak tevcih edildiğini, Sancak Bey Şehzade'nin de bu araziyi civar bölgelerden çağırdığı reaya ve göçerler sayesinde ortakçılık ilişkileri temelinde işlettiğini görüyoruz. Başka bazı dönemlerde ise askeriler emek darlığı nedeniyle mezralarını hayvan çiftliklerine dönüştürebiliyorlardı. Celali kargaşalıkları sırasında çıkartılan bir adaletname, reayasız zulüm ve taadiden firar eyleyen karyelerde 1008, parantez içinde 1600 tarihinden beri çiftlik tutanlar her kim olursa olsun bina eyledikleri evleri ve ahurları kendiler kal üdüp hidmetkar ve çiftlerin ve koyun ve sığırların kaldırıp ol karyeden alakaların bil külliye kat eyleyeler sözleriyle bu tür çiftlikleri fesih ve ilga ediyordu. Bu gibi hayvan çiftlikleri esas olarak sultanın daimi ordusu mensuplarına yani yeniçerilere ve kapı kulu sipahilerine aitti. Askeriler böyle bir çiftliği bir kere ele geçirdikten sonra baskı ve yıldırmalarla civar köylerin köylüsünü de topraklarını terk etmeye zorlayabiliyorlardı. Mezra sahipleri başka yerlerin reayasını kendi topraklarına çekmeyi başardıklarında genellikle kullandıkları işletme yöntemi ortakçılık oluyor. Bu çerçevede ortakçılarına toprakla birlikte çoğu zaman konutu, tohumluğu ve öküzleri de kendileri temin ediyorlardı. Kiralama sistemi çerçevesinde mezra edinen bazıları ise örneğin Novigrad sancağının albayları ya da garnizon komutanları gibi küçük rütbeli subaylardı. Ne var ki toprak kullanımında görülen bu gibi kaymalar bazen hayvan yetiştiriciliğinin tahıl üretiminden daha karlı hale gelmesi gibi ekonomik faktörlerden de kaynaklanabiliyordu. Anadolu'da köylülerin terk ettiği geniş tarım alanlarının hayvan çiftliklerine dönüştürülmesi, kısmen et fiyatlarının genellikle yüksek olmasının kısmen de askerilerin toprağa ekip biçmek için gerekli iş gücünü bulamamasının sonucuydu. Sayfa 215. Şenlendirme ve kolonizasyon yöntemleri. Köylüler topraklarını terk etmek zorunda kaldıklarında askeri sınıf mensuplarının araziye el koyup sonradan gelenleri yarıcı, kolon veya toprak kölesi haline dönüştürmeleri gibi olgular, Batı'da olduğu gibi Orta Doğu'da da evrensel yaygın bir olgu olarak ortaya çıkmıştır. Bu tarımsal dönüşüme İslam halifeliği, İran ve Osmanlı İmparatorluğu da yabancı değildir. Ölü, parantez içinde mevat ve kullanılmayan topraklara ilişkin politikasında Osmanlılar Bizanslıları örnek almışa benzerler. Bizans yönetimi bu tür toprakları ihya edip tekrar tarıma açmak açısından pronoia sahipleriyle manastırlara çeşitli olanaklar sunuyordu. Büyük toprak sahipleri ya araziyi bölüp parça parça kendi paroikoilerine yani bağımlı köylüye veya kayıt dışı yabancılara kiralıyor ya da imparatordan kopardıkları bir belge sayesinde toprağı tamamen mülk edinip kendi malikaneleri haline getiriyorlardı. Açık bir olaydır ki pronoia sahibinin kendi adına bağımlı köylünün ekip biçmekle yükümlü olduğu küçük bir rezerv veya hassa çiftliği dışında paraikoi'nin tasarrufunda olmayıp kullanılmaksızın boş duran topraklar üzerinde de dolaysız bir denetim hakkı vardı.